Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minet tevvabin vel mutedahhirin. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, İbrahim suresinin 28. ayetine geldik. İnşallah buradan bugün Allah'ın nasip ettiği kadar devam etmiş olacağız. İnşallah. Estağfirullah. Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi küfran ve ehallu kavmehum daral bevar cehennem yaslevneha ve bi'sel karar. Allah'ın verdiği nimete nankörlükle karşılık verip sonunda da toplumlarını, kavimlerini helake uğrayacakları yere, yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi ey Habibim? Onlar oraya girecekler ve orası ne kötü bir karargâhtır. Karar kılacakları yer ne kötüdür. Aziz dinleyenlerim, nimete karşılık ancak şükür olmalı, teşekkür olmalı, teşekkür hissiyatı olmalı. Nimet kadri bilinmezse, gönderen tanınmazsa, ona karşı bir teşekkür, şükür hissiyatı içinde olunmazsa, zaman içerisinde o nimet sahibinden alınır. Yüce Rabbimiz sayısız maddi manevi görünen görünmeyen nimetler veriyor kullarına. Fert fert veriyor, toplum toplum veriyor. Manevi nimetlerin başında o topluma peygamber göndermek, bir kitap göndermek, mesajını kendilerine iletmek ve onlara sırat-ı müstakimi göstermek. En büyük nimetlerin başında bunlar gelir. Elbette bedenimize, maddi kalıbımıza yapılan nimetler, bunlar da son derece önemli. Sıhhat son derece önemli. Evlad-ı iyal önemli. Mal, mülk önemli. Huzur, güven önemli. Bunların her biri nimet. Fakat en yüce nimetlerden biri, insanın doğru bir akideye, inanca sahip olması. Hayatı doğru okuması, doğru anlamlandırması. İdrak nimeti. İşte bu ayet daha çok öncelikle bu manevi nimetlere vurgu yapar. Gerçi ayet umum olarak da anlaşılabilir. Ki öyle anlaşılmasının önünde de hiçbir engel yoktur. Hangi nimet ki insan o nimeti şükürle değil de nankörlükle karşılarsa sonunda varacağı yer çile, azap, daha nice nice acılar olacaktır. Burada nimete nankörlükle karşılık verenlerin varacakları yer cehennem olacak. Oraya yaslanıp kalacaklar adeta. Oraya girecekler buyurulduğuna göre. Burada kastedilen nimet iman nimeti, peygamber nimeti, Kur'an nimeti, tevhid nimeti. Yani Allah'ın varlığını, birliğini kabul nimeti. Bunların her biri nimet olarak lütfedilmişken Cenab-ı Hak tarafından kullarına, insanlar böylesi nimetlere teşekkür edeceği yerde, büyük bir şükran duygusuyla karşılamaları gerekeceği yerde, nankörlükle, yani nankörlük, küfür, gizlemek demek zaten. Görmezden gelmek demek, Rabbi görmemek, nimeti görmemek, nimeti nimet bilmemek, bunların her biri nankörlük. Onun için buradaki küfran kelimesi, ayette geçen küfran kelimesi nankörlük olarak çevriliyor dilimize. Böylesi kimseler, nimeti görmeyen, nimete nankörlükle karşılık veren kimseler, sonuçları hep acılarla dolu bir son olduğu için, Cenab-ı Hak görmedin mi ey Habibim? Ya da ey insan, sen görmedin mi? Allah'ın nimetlerini nimete şükür yerine küfürle karşılık vererek şükrün yerine küfrü koyan, nankörlüğü koyan kimselerin akıbetlerini bir görmedin mi? Ve ahallu kavmehum daral bevar. Böyleleri, böylesi nimetleri inkar eden, görmezden gelenler kendi kavmi kabilesini, toplumunu, etkili olduğu kimseleri, ailesini, belki kabilesini, belki şehrini, milletini, devletini nereye götürüyor? Daral bevar, bir helak yurduna doğru götürüyor. Yok oluşa doğru götürüyor. O daral bevar, o helak yurdu, yok oluş yurdu, tükeniş, adeta bitiş, o bitiş yurdu, orası neresi? Orası cehennem. O cehenneme götürüyor. Hak'tan gelen nimeti görmezden gelip kendi aklınca, kendi nefsinin arzuları çerçevesinde bir hayat tutturan kimseler sadece kendileri sapıtmakla kalmıyor. Kavimlerini de saptırıyorlar. Onları da peşlerine takıyorlar. Kendileri gibi çukura doğru götürüyorlar. Helak çukuruna doğru götürüyorlar. Orası ne kötü istikrar yeri, karar yeri ya da yerleşecek yerdir. Yerleşecek vatan, yerleşecek ev, yurt. Ne kötüdür cehennem bu anlamda. Tercih edilecek bir yer değil. Asla tercih edilecek bir yer değil. Ama Allah'ın iman nimetini, peygamber nimetini, Kur'an nimetini, ilahi mesajlar nimetini görmezden gelirse o insanların ve onlara tabi olanların varacağı yerde ancak böyle en kötü mahal, en kötü vatan, en kötü karar yeri, en kötü mesken olur. Cehennem. Ve cealû lillâhi endâden. Zaten böyleleri ilahi ışığı, ilahi nuru göremedikleri için, onları görmezden geldikleri için yapacakları şudur. Allah'a bir takım ortaklar koşarlar böyleleri. Bir takım tanrılar uydururlar. Allah'a eş, benzer bir takım ilahlar edinirler. Ya da en azından böylesi varlıkları, bir takım varlıkları ilah diye isimlendirirler. Neticeleri budur. Varacakları son budur. Akıllarının, hevalarının götüreceği sonuç budur. Bir takım böyle ilahlar edinirler kendilerine. لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ. Bunu niye yaparlar? Allah yolundan alıkoymak, saptırmak için yaparlar. لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ. Onun yolundan saptırmak için böylesi ilahlar uydururlar. Burada şöyle bir incelik de var. Demek ki küfrün elebaşları, o inkarcıların reisleri Allah'ı inkar ediyorlar ya doğrudan tamamen inkar ediyorlar. Çoğu zaman da başka ilahlar oluşturuyorlar insanların önüne. Bugün bile insanlar bazı şeyleri, bazı kişileri ilahlaştırıyorlar. Kahramanları ilahlaştırıyorlar, şarkıcıları ilahlaştırıyorlar. İşte ne bileyim, ilahe diyor mesela. İşte falan işte şarkı türünün, neyse müzik türünün ilahesi diyorlar. İşte futbol gibi bir takım sporlardaki çok başarılı futbolcuları ya da sporcuları adeta ilahlaştırıyorlar. Farklı farklı ilahlaştırma türleri var. Maddeyi ilahlaştırıyorlar. Bir takım sembolleri ilahlaştırıyorlar. Saptırma eylemine bir şekilde kendini kaptırmış liderler ya da öncüler, küfrün elebaşları Allah yolundan insanları alıkoymak için yine bir takım şeyleri ilahlaştırıyorlar. Mesela modayı ilahlaştırıyorlar. İlahlaşıyor. Kapitalist sistemler o harcama kültürünü, israf kültürünü öyle bir allayıp pullayıp, süsleyip insanların önüne koyuyorlar ki adeta insanlar alışveriş sarhoşu oluyorlar. Teknolojinin mesela bağımlısı olup onları hayatlarının merkezine koyuyorlar. Gönüllerinin ortasına yerleştiriyorlar. Ve böylece farklı farklı ilahlaştırmalar yapıyorlar. Sevgileri ona akıyor. Böylesi batıl şeylere akıyor. Malları, mülkleri, makamları ilahlaştırıyor insanoğlu. böyle böyle saptırıyorlar insanları. Cenab-ı Hak bu ayette ona işaret ediyor. Ve cealû lillâhi endâden, Allah'a bir takım nitler, yani tanrılar ortak koşuyorlar ki onun yolundan alıkoysunlar, onun yolundan insanları, yani Allah'ın yolundan insanları saptırsınlar için böyle yapıyorlar. Bu ayeti liyudillu ayetini liyadillu tarzında okuyan alimlerimiz de var. O zaman mana şöyle oluyor. Allah yolundan kendileri sapsın için, adeta sapmalarına vesile olsun için bir takım ilahlar ediniyorlar. Fakat Mus'haf'ta, yani Kur'an-ı Kerim'de liyudillu ansebili tarzında harekeleniyor bu metin. Böyle olunca bu müşrikler, kafirler, Allah'ın nimetlerini değiştiren, Allah'ın nimetine şükretmek yerine nankörlüğü seçen kimseler bir takım putlar ortaya koyarak Allah yolundan insanları alıkoymaya, saptırmaya çalışıyorlar. Kul, de ki böylelerine, ey Nebi Zişan, böylesi kimselere şu sözü söyle. Temettu fe inne masirakum ilen nar. Biraz daha zevk-i sefa içerisinde şehvetlerinizle, arzularınızla biraz daha var olun bakalım, yaşayın bakalım biraz daha. Biraz daha menfaatlenin bakalım. Böyle gittiğiniz yolda devam edin. Ama fe inne masirakum ilen nar, sizin sonunda varacağınız yer ateş olacaktır. Yani cehennem ateşi olacaktır. Hem kendinizi yakacaksınız, hem de etrafınızı, size tabi olanları ateşe doğru götüreceksiniz. Demek ki Yüce Rabbimiz böylesi sapkınlara da bir müddet mühlet veriyor. Takdir edilen ömürleri kadar en fazla elbette yaşayacaklar. Netice itibariyle şu alemde, şu fani dünyada bir insanın ömrü ne kadar ki? 100 sene olsun, 120 sene olsun. O ebedi hayata göre bu ömür süresi nedir ki? Hadi bir müddet oyalansınlar bakalım. Çünkü burası imtihan dünyası. Ha, bazen bu kötülükler, şirk, inkar, efendim fuhuş, değişik günahlar çok fazla artar. Toplumsal anlamda çürüme başlar. O zaman helak dediğimiz adeta daha büyük bir ceza hemen iner. O bela, o musibet hepsinin ömrünü daha kısa sürede bitirir, geçer gider. Fakat bir müddet Cenab-ı Hak kullarına sürekli bir mühlet verdiğini ifade buyuruyor. 31. ayet. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ Resulüm, ey Nebi-i Ekrem, iman eden kullarıma söyle. İçinde hiçbir alışverişin bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği, o dehşetli kıyamet günü gelip çatmadan namazlarını dosdoğru kılsınlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda gizli ve açıktan harcasınlar, infak etsinler. 30. ayette o kafirlere bir mesaj vardı Peygamberimiz vasıtasıyla. Onlara şöyle söyle. Bir müddet daha hadi bakalım arzularınızla yaşayın madem. Ama sonunda cehenneme varacaksınız. Şimdi müminlere, iman edenlere, Allah'tan gelen o nimeti kabul edenlere yönelik de bir mesaj var. De ki ey Habibim kullarıma diyor. O iman eden kullarıma. Burada dikkat ederseniz kullarıma ifadesi bir sahiplenme. Esas kafirler de Allah'ın kulları. Ancak onlar asi kullar. Onlara Cenab-ı Hak o kullarıma söyle tarzında bir ifade yok. Hatta kullarım ifadesi de geçmiyor. Ama burada müminler söz konusu olunca o kullarıma şunu söyle diyerek kullarım diye sahiplenerek onlara bir şeref atfediyor Yüce Rabbimiz. Kulluk gerçekten ne büyük bir şeref Allah'a iman edenler için. Onlara ne söylenecek? Namazı dosdoğru kılsınlar. Namaz dini ayakta tutan en önemli ibadetlerimizin başında geliyor. Çünkü insanı Allah'la buluşturan daha hususi bir ibadet. İnsan sadece namazda Allah'la buluşmaz, her an buluşabilir. Fakat namaz çok daha hususi, çok daha özel bir formda, özel bir şekilde Rabbimizle buluşma seansı adeta. Fakat o namazı da rastgele değil. Bir form sadece şekil olarak değil. Gereğini ise onu ifa ederek, onu yerine getirerek kılmak. Azaları, uzuvları efendim hakkını vere vere o namazla bütünleştirmek. Ayakta duracaksa namazda dosdoğru durmak. Rükuda duracaksa tam bir şekilde eğilmek. Secdede tam bir şekilde bulunmak. Bunlar zahiren yani dış görünüş itibariyle namazın dürüst kılınmasının şartları. Ama bir de namazın iç şartları var ki ihlas, huşu dediğimiz o derinlik, insanın Rabbinin huzurunda olduğunun farkında oluşu ve oradaki süreklilik hali, namazı dosdoğru kılmak. Hem dış hem iç edeplerine dikkat ederek kılmak. Kullarıma söyle, iman eden kullarıma namazı böyle dürüstçe eda etsinler buyuruyor. Dürüstçe eda edilmezse ne olur namaz? Ya ecrik azalır, yani Cenab-ı Hak'tan kendisi, o namaz sayesinde verilecek sevap azalır ya da reddedilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, namaz kılanlardan kıldıkları namazın onda biri kabul edilenler vardır. Onda ikisi, onda üçü, onda dördü, onda dokuzuna kadar çıkar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Herkes aynı namazı kılar ama demek ki aynı şekilde karşılanmaz. Burada namazın dosdoğru kılınması üzerinde duruluyor. Bir diğer konu da kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler onlar. İnfak etsinler daha doğrusu. Onlar infak etsinler. Rızık olarak Allah sana ne verdiyse. Her insanın rızkı değişik değişik. Bazıları rızık deyince insanın yaşamasını temin eden yiyecek içecek gibi anlar sadece. Ama rızık çok daha geniş bir kavramdır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhabbeti de rızık olarak görür. İlim de bir rızıktır. İrfan da bir rızıktır. Cenab-ı Hakk'ın verdiği her şey, bize verdiği, ikram ettiği her nimet rızık kapsamında değerlendirilebilir. Daha geniş bir anlam itibariyle. Ve öyle olunca da Allah sana ne verdiyse o verdiğini diğer muhtaçlarla paylaşabilmek önemli. Sana ilim verdiyse cahil olan kimselerle ilmini paylaş. O ilmi bilmeyenlerle paylaş. İrfan verdiyse o irfan lezzetini, tadını taliplilerle paylaş. Allah sana mal verdi, mülk verdiyse onu paylaş. Allah sana makam verdiyse, itibar verdiyse onu paylaş. Bunu gizli paylaş, açıktan paylaş. Bazı alimler gizli olanın nafile ibadetler, nafile hayırlar, nafile efendim infaklar olduğunu, açıktan yapılması gerekenin de zekat gibi farz infaklar olduğunu söylerler. Evet, böyle de anlaşılabilir ama şöyle de anlaşılabilir. Gece gündüz, gizli açık, eliniz açık olsun. Hep infak ehli olsun benim kullarım diyor Cenab-ı Hak. Benim kullarım cimri olmasınlar. Verdiğim nimetleri sadece kendilerine kullanmasınlar. Bunu etraflarıyla paylaşsınlar. Nasıl olsa ben kazandım. Kendi ticari zekamla oldu bu, becerimle oldu bu diyerek Allah'ın verdiği nimetleri kendi tekellerinde tutmasınlar, paylaşsınlar. Her nimet demek ki paylaşılmalı. Gizli paylaşılmalı, açıktan paylaşılmalı. Yerine göre bazı insanlara gizli vermek çok daha önemlidir. Onurlarını koruma babında. Öyle zaman olur ki açıktan vermek faziletli ve güzel olur. Fakat bunları son ana bırakmasınlar. Yani öldükten sonraya bırakmasınlar buyuruyor adeta Yüce Rabbimiz. Şu gün gelmeden önce yapsınlar bunu diyor. O gün orada alışveriş olmayacak. Yani orada ne bileyim bir fidyeleşme de olmayacak. Şunu vereyim de ya Rabbi şu işte malı vereyim, şu imkanlarımı bağışlayayım, ben de cennetliklerden olayım. Yok öyle bir şey. Orada bir alışveriş, herhangi bir bedelleşme yok diyor Cenab-ı Hak. La bey'un fihi. Orada alım satım tarzında bir husus olmayacak. Kafir o gün mesela yeryüzü kendinin olsa hepsini vermek ister diyor Cenab-ı Hak. Hatta oğullarını bile fidye olarak vermek ister ama kabul edilmez. O gün alışveriş yok. La bey'un fihi ve la hilal. Orada dostluk da efendim o kayırma yani. Dostluk da olmayacak. Biri diğerini kayırmayacak. Benim dostum, arkadaşım diyerek de orada bir takım efendim acı akıbetlerden kurtulma şansı da olmayacak. Orada adeta fert fert Rabbin huzuruna çıkacağız. Yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Eşine, dostuna, annene, babana, arkadaşına güvenerek değil, amellerinle orada baş başa kalacaksın. Evet, bazı alimlerimiz muttaki kimselerin dostluklarının orada da işe yarayacağını ifade ederler. Nitekim bir başka ayette el ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din adu illel muttakîn. O günler dostlar, kardeşler birbirinin düşmanıdırlar ancak muttakiler hariç. O bakımdan takva sahibi kardeşliklerin ahirette de bir şekilde faydası olabileceğine dikkat çekerler. Fakat bu ayet-i kerime daha çok efendim müminlere de hitap ettiğine göre orada o tür dostluklara bir takım alışveriş gibi bir takım efendim düşüncelere saplanıp kalınarak bugün dünyada iken ahiret tedariki görmekte tembellik göstermeyin anlamında bir uyarıdır. 32. ayet. Bu ayette de Cenab-ı Hak şöyle başlıyor. Allahu'l-lezî halakassemâvâti vel ard. Allah öyle Allah'tır ki gökleri ve yeri yaratandır, yaratmıştır. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Ve enzele minessemâi mâen ve gökten, bulutlardan size bir su indirir Allah. Fe ahrece bihi minessemârâti rizgan lekum ve o su ile size rızık olmak üzere nice nice yeryüzünden meyveler çıkarır, sebzeler çıkarır. Ve sahhara lekumul fülke litecriye fil bahri bi emri ve sahhara lekumul enhar. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan da odur. Onları da sizin hizmetinize sunmuştur. Bunları hepsini sizin istifadenize sunan o Allah'tır. Dikkat edilirse burada Yüce Rabbimiz göklerin ve yerin yaratılışına dikkat çekiyor. Birçok ayette Zat-ı Uluhiyetinin varlığına, birliğine, yüceliğine, azametine, kudretine işaret eden deliller olarak göklere ve yere dikkat çekilir. Gerçekten basireti, firaseti olan, idraki olan, akletme özelliği olan kulların bunlardan ibretler ve ayetler, işaretler çıkaracağına dikkat çeker Rabbimiz. Bunlar her gün gördüğümüz mucize çapında büyük işaretler, ayetlerdir. Fakat görmek için önce imanlı bir yürek, sonra basiretli ve firasetli bir idrak efendim lazımdır. Ve yine Yüce Rabbimiz gökten indirdiği suya dikkat çeker. O yağmura, o rahmet olan yağmura. Yağdığı zaman toprak nasıl yeşillenir? Bitkisiyle, meyvesiyle nasıl da böyle her biri adeta coşar. O su ne sırlı bir şeydir. Buna dikkat çeker. Doğrusu bu ayetlerde Rabbimiz nimetlerini tek tek yine gösterir kullarına. Ve o gemilerin suda yüzüp gitmesine dikkat çeker. Onları der, Allah size müsahhar kıldı, yani emrinize verdi, istifadenize sundu. Nasıl? İşte o suyun kaldırma gücü olsun, o daha bizim bilmediğimiz nice nice dengeler içerisinde insanoğlu kıtalar arası denizden de yolculuk yapabiliyor, yüklerini taşıyabiliyor. Hem kendisi hem yükleri beraberce o suların üzerinde akıp gidiyorlar. Bütün bunlar Allah'ın insanlara istifade etsinler için fırsat sunması, imkanlar vermesidir. Ve bütün bunlar onun emri, onun izniyle oluyor. Onun koyduğu kanunlar olmasa, onun verdiği izinler, onun verdiği güç, kudret olmasa, işte hava olmasa, rüzgar olmasa mesela, efendim o suda o kaldırma gücü olmasa, o geminin yapıldığı alet ve edevat Allah tarafından lütfedilmese, bu imkanlar söz konusu olmaz. Ve nehirleri de size müsahhar kıldı, yani sizin hizmetinize verdi. Yer gök size adeta hizmetkar kılındı diyor Cenab-ı Hak. Ey insan, bu kadar nimet karşısında sen hala Allah'ı görmüyorsun, nimetleri görmüyorsun. Kalp gözü kör olarak şu alemde avanak bir şekilde adeta aklı olmayan, idraki olmayan birisi gibi rastgele dolaşıyorsun denmek isteniyor. Yine devam ediyor 33. ayette. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Yine bir düzen içinde kendi yörüngelerinde dönüp durmakta olan güneşi ve ayı hizmetinize veren ve geceyle gündüzü de faydanıza sunan yine O'dur. Güneş ne büyük bir nimet. Ya güneşimiz olmasaydı, karanlıklar içerisinde insanlık ne yapardı? O ay olmasaydı kim bilir dünyanın dengesi nasıl bozulurdu? Hem gökyüzünü güzelleştiriyor ama yeryüzünde de met ve cezir dediğimiz bir takım etkiler meydana getiriyor. Daha insanoğlunun tespit edemediği kim bilir nice ilişkiler var dünyamız ile bu gök cisimleri arasında, güneş arasında, ay arasında. Güneşin biz ışığından faydalanıyoruz, ısısından faydalanıyoruz diyoruz ama daha kim bilir, daha nice efendim Cenab-ı Hak o güneş ve ay vesilesiyle bizlere nimet gönderiyor. Güneşe çıkmayan bir insanın işte kemikleri zayıf oluyor mesela, bilemiyorsunuz. Normal bir ışıkla onu doyuramıyorsunuz. Ancak güneş ışığı gerekiyor. Onlarda nasıl gıdalar var? Bunların hepsini bugün insanlık tespit edebilmiş mi? Hiç zannetmiyorum, tespit edememiştir. Elbette bizim bildiklerimizden çok daha fazla faydaları bugün ilim alemince ortaya konmuş olabilir. Ama daha keşfedilemeyen nice faydaları vardır. Allah bize o büyük gök cisimlerini insanoğlu olarak size diyor hizmet etsinler diye Allah yarattı. Sizin emrinize sundu. Geceyle gündüzü diyor size musahhar kıldı. Yani gece de sizin için adeta, gündüz de sizin için. Gece olmasa insan nasıl dinlenir? Gecedeki sırlar, manevi sırlar, maddi sırlar, gündüz. İnsanoğlu kendisi nasıl bir gündüz meydana getirebilir ki? O enerji nereden ne kadar sağlanabilir ki? İnsanoğlunun ortaya koyduğu aydınlık, güneşin aydınlığı yanında ne sayılır, ne kadar sayılabilir? Gecesi sükun için, sükunet için, huzur için, gündüzü maişet için Cenab-ı Hak bize böyle aydınlık kılıyor. Ve nimetlerini sayıyor. Sonra şöyle buyuruyor 34. ayette. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Hasılı, o size kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Her şeyden verdi. Öyle ki, eğer Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalsanız, imkanı yok. Onları toplu halde bile sayamazsınız. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür. İstediğiniz her şeyi verdi şeklinde anlaşılıyor ayetin baş kısmı. Şöyle de anlaşılıyor. İstediğiniz her şeyden size verdi. Yani her şeyden size yetecek kadar belli şekilde, belli ölçekte verdi. Belki istediğimiz her şey olduğu gibi olmamış olabilir. Ama az da olsa her bir istediğimizden verdi. Bu istek bir sözlü istek olarak kendi ihtiyaçlarımız söz konusu olabilir ama daha çok da fıtri ihtiyaçlarımız, vücudumuzun, hücrelerimizin, görünür görünmez melekelerimizin ihtiyaçları var. Bir takım ihtiyaçları var. Biz o ihtiyaçların ne olduğunu bile daha tam kestirememiş olabiliriz. Ama Cenab-ı Hak o fıtri ihtiyaçlarımızı da biz daha istemeden verdi. İsteyerek de verdi, istemeden de verdi. Zaten bu ayette müfessirlerimiz her manayı veriyorlar. Mesela ve ataküm min kulli ma saeltumuhteki ifadeyi siz istemediğiniz şeyleri de Allah size verdi. İstediğiniz şeylerden de verdi tarzında anlaşılıyor. Çünkü ayetin ibaresi Arapçadaki İrab kaideleri, dil kaideleri gereği her ikisine de müsait. Allah size her istediğinizi verdi anlamına geldiği gibi her istediğinizden verdi, istediklerinizden verdi, istemediklerinizi de verdi anlamı da bu ayetin bu kısmından anlaşılabiliyor, çıkabiliyor. Mana buna müsait ya da cümlenin yapısı buna müsait. Ve Yüce Rabbimiz hemen peşinden eğer Allah'ın nimetini tek tek sayı olarak saymaya kalsanız, siz onu sayı olarak zaten sayamazsınız. Grup grup bile sayamazsınız. La tuhsuha. Teuddu ifadesi tek tek saymak. Tuhsu ifadesi de grup grup saymak. Kısım kısım saymak anlamına geliyor. Öyle olunca Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalsanız onları grup grup bile sayamazsınız. Çünkü nimetlerin hepsini zaten bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Bizim Allah içimize nasıl nimetler verdi? Hücrelerimizde ne tür nimetler var? Bu ne bileyim uzuvlarımızda nasıl nimetler var? Manevi cephemizde nasıl nimetler var? Dış dünyada nasıl nimetler var bizim için? İnsan kendisindeki nimet deyince bazen sadece kendi vücudunda, cebinde, evinde olan nimetler hatırına geliyor. Halbuki biraz önce saydı Yüce Rabbimiz. Gökteki güneş de sana bir nimet, ay da bir nimet, işte yıldızlar da bir nimet, gökten inen su da senin için bir nimet, o hayvanat nimet, bitkiler, meyveler her biri sana nimet. Bilemiyoruz. Daha denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, uçan sinekler kim bilir nasıl bizim için nimetler ifade ediyor, etmelidir. Bakıyorsunuz arının balından efendim, falan bitkinin çiçeğinden, falan meyvenin suyundan, kabuğundan, kökünden, ağacın kendisinden, toprağın her çeşidinden, kayasından, tuzundan say sayabildiğiniz kadar ama Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi tek tek saymaya kalksanız onu zaten sayamazsınız. Grup grup bile sayamazsınız. Bütün bunlara rağmen innel insane lezalumun keffar, insan gerçekten çok zalimdir. Yani Allah'a vermesi gereken konumu vermez, nimetlere vermesi gereken saygıyı, şükrü yerine getirmez, varlığa, bütün varlığa, mevcudata gerekli konumu vermez, kendisine gerekli değeri vermez, vermez, vermez. İnsanoğlu nimetleri görmediği için nankörlüğün içine batar çoğu zaman. Onun için keffardır, çok çok nankör diyor Cenab-ı Hak. Çok çok nankör. Az bile değil. Çok çok nankör. Öyleyse belki bizlere düşen, kullara düşen, Ya Rabbi verdiğin her nimete, bildiğimize, bilmediğimize, gördüğümüze, göremediğimize karşı teşekkür ederiz Ya Rabbi. Sana şükürler olsun Allah'ım. Ya Rabbi nimetleri bize göster. Nimetleri hatırlamamıza sürekli Allah'ım fırsatlar ver. Ve her nimetin şükrünü eda edebilmek için bize güç ver, kudret ver. Yerine getiremediğimiz şükürler için de sen sana yalvarır, istiğfar eder, günahlarımızı bağışlamanı dileriz diyerek belki Rabbimize böyle bir şükürden aziyetimizi sürekli ifade edecek bir haleti ruhiye içinde olmamız gerekiyor. Bir böyle önemli, en önemli konu böyle bir şükür duygusunun içimizde sürekli var olması. Nankörlükten Allah'a sığınmak. Nankörlüğün her çeşidinden Allah'a sığınmak. Böylesi bir kulluk kıvamı tutturabilirsek umarız Yüce Rabbimiz de kullarını affeder, bağışlar. Onların yarım da olsa, az da olsa şükürlerini var kabul eder. Ve nimetler şükreden kullara artırılır. En azından devam ettirilir. Ve artıracağını zaten Yüce Rabbimiz beyan buyuruyor. Ve şükreden kullarım azdır buyuruyor. Ve bu azların içine girmeyi adeta bize telkin ediyor. O çok iyi şükreden kullardan olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.